Ayrım 26, Yaşam ve Yazgı 3. Kitap, Vasili Grossman, sayfa 287, 54. Bölüm. Şitrum işe geri döndüğünde Sokolov'u laboratuvarda göremedi. Şitrum'un gelişinden 2 gün önce Pyotr Lavrentievich zatürre olmuştu. Şitrum, Sokolov'un hastalanmadan önce yeni bir iş konusunda Şişakov'la anlaştığını öğrendi. Sokolov'a yeni kurulan bir laboratuvarın şefliğini vermişlerdi. Pyotr Lavrentievich'in işleri iyi gidiyordu belli ki. Sokolov'u Şitrum'un laboratuvarından başka bir yere geçme ricasında bulunmaya iten gerçek nedenleri her şeyden haberi olan Markov bile bilmiyordu. Viktor Pavlovich Sokolov'un ayrıldığını öğrendiğinde üzülmedi. Onunla karşılaşacağını, birlikte çalışacağını düşünmek zordu. Viktor Pavlovich'in gözlerinden Sokolov'un okuyamadığı bir şey olabilir miydi? Elbette arkadaşının karısını onun düşündüğü şekilde düşünme hakkına sahip değildi. Onu özleme hakkına sahip değildi. Onunla gizlice buluşma hakkına sahip değildi. Ona biri buna benzer bir hikaye anlatsa kızardı. Karısına ihanet etmek, arkadaşına ihanet etmek. Ama onu özlüyordu. Onunla buluşmayı hayal ediyordu. Lyudmila ile Maria Ivanovna yeniden görüşmeye başlamışlardı. Telefonda uzun uzun açıklamalarda bulunduktan sonra buluştular. Kötü düşüncelerini, kuşkularını, dostlukları konusunda duydukları güvensizliği birbirlerine itiraf ederek ağlaştılar. ''Tanrım, yaşam ne kadar zor, ne kadar çapraşık bir şeydi.'' Maria Ivanovna doğru sözlü ve saf Maria Ivanovna, Lyudmila'ya karşı samimi değildi, iki yüzlü davranıyordu. Ama bunu aslında Viktor Pavlovich'e aşık olduğu için yapıyordu. Şitrum artık Maria Ivanovna'yı çok seyrek görüyordu. Onun hakkında öğrendiği bütün bilgiler Lyudmila'dan geliyordu. Sokolov'un savaştan önce yayımlanmış bir çalışması için Stalin ödülüne aday gösterildiğini öğrenmişti. Sokolov'un genç İngiliz fizikçilerinden hayranlık dolu bir mektup aldığını öğrenmişti. Sokolov'un akademide yapılacak ilk seçimlerde yedek üyeliğe aday olacağını öğrenmişti. Bütün bunları Maria Ivanovna anlatmıştı Lyudmila'ya. Maria Ivanovna ile kısacık görüşmeleri sırasında artık Pyotr Lavrentievich hakkında konuşmuyordu Şitrum. İş telaşı, toplantılar, seyahatler, içindeki hiç dinmeyen özlemi söndüremiyor, hep onu görmek istiyordu. Lyudmila Nikolayevna birkaç kez, ''Sokolov'un sana karşı neden bu kadar düşmanca davrandığını anlayamıyorum. Maşa da bana hiçbir şey açıklamıyor.'' demişti ona. Basit bir açıklaması vardı bunun. Ancak Maria Ivanovna Lyudmila'ya açık açık bir şey söyleyemiyordu elbette. Şitrum'a karşı duygularını kocasına anlatması yetmişti. Bu itiraf Şitrum'la Sokolov arasındaki ilişkileri sonsuza dek mahvetmişti. Maria Ivanovna kocasına bundan böyle Şitrum'la görüşmeyeceğine ilişkin söz vermişti. Maria Ivanovna Lyudmila'ya bir tek söz etmiş olsa, Viktor Pavlovich uzun zaman ondan haber alamayacak, nerede olduğunu, ne yaptığını öğrenemeyecekti. Zaten ne kadar az görüşüyorlardı. Görüşmeleri ne kadar kısacıktı. Bu görüşmeler sırasında çok az konuşuyorlar, sokaklarda el ele yürüyorlar ya da küçük bir parkta bir sıraya oturuyorlar ve konuşmuyorlardı. Şitrum'un başının dertte olduğu o üzüntülü döneminde Maria Ivanovna onun yaşadığı her şeyi olağanüstü bir duyarlılıkla anlamıştı. Viktor Pavlovich'in düşüncelerini, davranışlarını önceden seziyordu. Hatta sanki onun başına gelecek her şeyi önceden biliyordu. Viktor Pavlovich'in ruhu daraldıkça onu görme isteği de o kadar artıyor ve acı verici oluyordu. Şimdiki mutluluğunun Maria Ivanovna'nın bu tam ve mükemmel anlayışından kaynaklandığını düşünüyordu. Bu kadın yanında olursa tüm acılara kolayca katlanabileceğini sanıyordu. Onunla mutlu olurdu. Kazan'da bir gece konuşmuşlar, Moskova'da Neskuchni Parkı'nda dolaşmışlar, bir keresinde Kaluyska'da küçük parkta bir sırada birkaç dakika oturmuşlardı. Hepsi buydu işte, bunlar eskidendi. Şimdiye gelince birkaç kez telefonla konuşmuşlar, birkaç kez sokakta karşılaşmışlar ve Şitrum bu kısa buluşmalardan Lyudmila'ya söz etmemişti. Ama kendi günahını ve Maria Ivanovna'nın günahının bir park sırasında gizlice oturdukları o dakikalarla ölçülecek kadar olmadığının farkındaydı. Günah büyüktü, Maria Ivanovna'yı seviyordu. Maria Ivanovna niçin bu kadar büyük bir yer işgal ediyordu onun yaşamında? Karısına söylediği her söz yarı yarıya doğruydu. Her hareketi, her bakışı elinde olmadan içinde bir yalan taşıyordu. Lyudmila Nikolayevna'ya yapmacık bir umursamazlıkla arkadaşın telefon etti mi Pyotr Lavrentyevich'in sağlığı nasılmış diye soruyordu. Sokolov'un başarılarına seviniyordu. Ama sevinmesinin nedeni Sokolov'a karşı iyi duygular beslemesi değildi. Nedense Sokolov'un başarılarının Maria Ivanovna'ya vicdan azabı çekmeme hakkı vereceğini düşünüyordu. Sokolov ve Maria Ivanovna hakkında Lyudmila'dan haber almak dayanılmaz bir şeydi. Lyudmila için de Maria Ivanovna için de kendisi için de aşağılayıcı bir şeydi bu. Ama Lyudmila ile Tolya hakkında, Nadia hakkında, Aleksandra Vladimirovna hakkında konuştuğunda da yalan gerçekle karışıyordu. Her şeyde bir yalan vardı. Neden? Niçin? Aslında onun Maria Ivanovna'ya karşı hissettikleri, ruhunun, düşüncelerinin, isteklerinin tek doğrusuydu. Peki bu doğru neden o kadar çok yalan doğuruyordu? Duygularından vazgeçse Lyudmila'ya da, Maria Ivanovna'ya da, kendisine de yalan söylemekten kurtulacağını biliyordu. Hakkı olmayan bir aşktan vazgeçmesi gerekir gibi geldiği anlarda sinsi bir duygu, acı çekeceğini söyleyerek, kafasını karıştırarak, aslında o kadar da korkunç değil bu yalan, hiç kimseye bir zararı yok, acı çekmek yalandan daha korkunç diye aklını çelmeye çalışıyordu. Lyudmila ile ilişkisini koparma, Sokolov'un hayatını mahvetme gücünü ve acımasızlığını kendinde bulur gibi olduğu anlarda duyguları onu kışkırtıyor, karşıt bir yöntemle aklını çeliyordu. Yalan aslında en kötüsü. En iyisi ise Lyudmila'dan ayrılmak, en azından ona yalan söylememek. Maria Ivanovna'yı da yalan söylemek zorunda bırakmamak. Yalan söylemek acı çekmekten daha korkunç. Farkında değildi ama düşünceleri duygularının sadık uşağı olmuştu. Duyguları düşüncelerini peşinden sürüklüyordu ve bu dairesel dönüşten tek bir çıkış yolu vardı. Bu da başkalarını değil kendini feda etmekti. Bunları ne kadar çok düşünürse o kadar az anlıyordu. Nasıl anlayabilir, nasıl çözebilirdi? Maria Ivanovna'ya olan aşk hayatının hem doğrusu hem de yalanıydı. Yazın güzel Nina ile arasında bir aşk hikayesi olmuştu ama öyle liseli aşkı değildi. Nina ile sadece parkta dolaşmamışlardı. Şimdi ise ihanet ettiğini, ailesinin felaketine neden olduğunu, Lyudmila'ya karşı suç işlediğini hissediyordu. Bu meselelere ne kadar çok manevi güç, düşünce ve heyecan harcamıştı. Planck'ın kuantum mekaniğini yaratırken harcadığı güç daha azdı herhalde. Aynı zamanda bu aşkı doğuran biricik şeyin çektiği acılar, uğradığı felaketler olduğunu düşünüyordu. Onlar olmasaydı böyle bir duyguya kapılmazdı. Ancak yaşam onu ayağa kaldırmıştı ama Maria Ivanovna'yı görme arzusu azalmıyordu. Maria Ivanovna'nın farklı bir huyu vardı. Ne zenginlik ne de güç onu cezbetmiyordu. Viktor Pavlovich'le dertleri, acıları, yoklukları paylaşmak istiyordu. Viktor Pavlovich ya Maria Ivanovna birden ondan yüz çeviri verirse diye telaşa kapılıyordu. Maria Ivanovna'nın Pyotr Lavrentyevich'e taparcasına düşkün olduğunu biliyordu. İşte asıl bu onu çıldırtıyordu. Galiba Jenny haklıydı. İşte uzun yıllar süren bir evlilikten sonra ikinci aşk gerçekten ruhsal vitaminsizliğin bir sonucuydu. Yıllarca aradığı taze ve kuru otlarda, ağaç yapraklarında bulamadığı tuzu yalamak inekler için böyle çekicidir. Bu ruh açlığı yavaş yavaş büyür ve çok büyük bir güce ulaşır. İşte olan buydu. Ruhunun aç olduğunu o da biliyordu. Maria Ivanovna Lyudmila'dan şaşılacak derecede farklıydı. Düşünceleri doğru muydu, yanlış mıydı? Şıtrum bu düşünceleri doğuran şeyin akıl olmadığının, düşüncelerinin doğruluğunun, yanlışlığının davranışlarını belirlemediğinin farkında değildi. Onun patronu akıl değildi. Maria Ivanovna'yı görmeyince acı çekiyor, onu göreceğini düşününce mutlu oluyordu. Hiç ayrılmadan her zaman birlikte olacaklarını hayal ettiğinde de mutlu oluyordu. Sokolov'u düşündüğüne neden vicdan azabı duymuyordu, neden utanmıyordu? Sahi neden utanacaktı? Neskuçnyi Parkı'nda dolaşmak ve bir bankta oturmaktı tek yaptıkları. Ah evet, bankta oturmanın bununla ne ilgisi vardı? Lyudmila ile ilişkisini koparmaya hazırdı. Arkadaşına onun karısını sevdiğini, elinden almak istediğini söylemeye hazırdı. Lyudmila ile yaşadığı süre içinde olan bütün kötü şeyleri anımsıyordu. Lyudmila'nın onun annesine ne kadar kötü davrandığını anımsıyordu. Lyudmila'nın kamptan geri dönen kuzeninin bir gece onlarda kalmasına izin vermediğini anımsıyordu. Lyudmila'nın katılığını, kabalığını, inatçılığını, sertliğini anımsıyordu. Kötü anılar onu hırslandırıyordu. Sert davranmak için de hırslanmak gerekiyordu. Ama Lyudmila onunla bir hayat geçirmiş, bütün zorlukları paylaşmıştı. Lyudmila'nın saçları ağrıyor, ne kadar çok acı çekti. Sadece kötü yönleri mi var? Şutrum yıllardır onunla gurur duyuyor, onun dürüstlüğüne, doğru sözlülüğüne seviniyordu. Evet evet, acımasız davranmak niyetindeydi. Viktor Pavlovich sabah işe gitmeye hazırlanırken Yevgenya Nikolayevna'nın ziyaretini anımsadı ve Genevieve'nin koymuş eve gitmiş olması yine de iyi oldu diye düşündü. Bu düşüncesinden utandı ve tam bu sırada Lyudmila Nikolayevna ona şöyle dedi. Hapisteki tanıdıklarımıza bir de Nikolay eklendi. Jenya'nın şimdi Moskova'da olmaması daha iyi. Viktor Pavlovich bu sözleri yüzünden ona sitem etmek istedi ama bir şey demedi. Sitem etmesi de sahtekarlık olurdu. Çepıcın sana telefon etti dedi Lyudmila Nikolayevna. Viktor Pavlovich saate baktı. Akşam biraz erken dönerim ve onu ararım. Bu arada galiba tekrar Ural'a gideceğim. Uzun süreliğine mi? Hayır, 2-3 günlüğüne. Viktor Pavlovich acele ediyordu. Önünde büyük bir gün vardı. Yaptığı çalışma büyüktü, işler büyüktü, devlet işleriydi. Kendi düşünceleri ise sanki kafasının içinde ters orantı kuralı işliyormuş gibi küçük, zavallı, sığ düşüncelerdi. Jenya giderken kız kardeşinden Kuznetski Köprüsü'ne uğramasını ve Krimov'a 200 ruble vermesini rica etmişti. Lyudmila dedi Şutrum, Jenya'nın söylediği şu parayı vermek gerekiyordu, galiba süresini geçirdin. Bunu Krimov ve Jenya için kaygılandığından söylememişti. Lyudmila'nın bu ihmalkarlığının Jenya'nın Moskova'ya gelişini hızlandırabileceğini düşünerek söylemişti. Jenya Moskova'da dilekçeler, mektuplar yazmaya, oraya buraya telefon etmeye başlar, Şutrum'un evini hapishane ve savcılık işleri üstüne çevirirdi. Şutrum bu düşüncelerin sadece sığ ve zavallı değil, aynı zamanda alçakça düşünceler olduğunu biliyordu. Bu düşüncelerinden utanarak Jenya'ya mektup yaz dedi. Kendi adına ve benim adıma davet et onu. Belki de Moskova'ya gelmesi gerekiyordur. Ama davetsiz gelmek onu rahatsız ediyordur. Duyuyor musun Lyuda? Hemen yaz. Bu sözleri söyledikten sonra kendini daha iyi hissetti. Ama yine de bunları kendini rahatlatmak için söylediğini biliyordu. Yine de tuhaftı. Her yerden kovulmuş bir halde odasında oturuyordu ve apartman yöneticisinden, kart bürosundaki kızlardan korkuyordu. Ama kafası yaşamla, gerçekle, özgürlükle, Tanrı'yla ilgili düşüncelerle meşguldü. Hiç kimse için gerekli değildi. Telefon haftalardır çalmıyordu. Tanıdıkları sokakta karşılaştıklarında selam vermemeyi yeğliyorlardı. Şimdi onlarca insanın onu beklediği, telefon ettiği, mektup yazdığı, ZIS 101'inin pencerenin altında nazik bir şekilde sinyal verdiği şu sıralarda ise incir çekirdeğini bile doldurmayacak kadar boş düşüncelerden, önemsiz can sıkıntılarından ve kaygılardan kendini kurtaramıyordu. Ya söylemek istediğinden başka bir şey söylüyor ya da düşüncesizce gülüyordu. Günlük yaşamla ilgili bir takım mikroskopik düşünceler ona eşlik ediyordu. Stalin'in telefonundan sonra bir zaman korkunun yaşamından tamamen çıkıp gittiği düşüncesine kapılmıştı. Fakat korkunun hala devam ettiği, yalnızca farklılaştığı, kölelere değil efendilere özgü bir korku halini aldığı ortaya çıkmıştı. Korku arabada geziyordu. Kremlin'in telefon santralından telefon ediyordu ama kalmıştı, gitmemişti. Olanaksız görünen bir şey, yani başkalarının bilimsel çözümlerine ve başarılarına karşı bir sporcu gibi imrenerek yaklaşmak doğal bir şey olmuştu. Onu geçecekler mi, geride mi bırakacaklar diye endişeye kapılıyordu. Çepuji'nle konuşmayı çok istemiyordu. Uzun ve zor bir konuşmaya gücü yetmeyecek gibiydi. İkisi de hala bilimin devlete bağımlı olduğunu düşünüyorlardı, son derece basit bir şekilde. Aslında o gerçekten özgürdü. Onun teorileri artık hiç kimseye ezberci bir saçmalık olarak görünmüyordu. Artık hiç kimse bu teorileri sabote etmiyordu. Devletin fizik teorisine gereksinimi vardı. Artık bunu Şişakov'da, Badin'de anlamışlardı. Markov'un deneylerde, Koçkurov'un pratikte gücünü göstermesi için teorisyenler gerekiyordu. Stalin'in telefonundan sonra herkes bunu bir anda anlamıştı. Bu telefonun şıtruma çalışmalarında özgürlük getirdiğini Dmitri Petrovic'e nasıl anlatmalı? Yalnız Lyudmila Nikolayevna'nın kusurlarına karşı neden bu kadar tahammülsüz oldu? Alexey Alekseyevich'e karşı neden bu kadar iyi? Markov çok hoşuna gitmeye başlamıştı. Amirlerin özel işleri, gizli ve yarı gizli durumlar, masum kurnazlıklar ve ciddi hileler, başkanlık heyetine çağrılmak ve çağrılmamakla ilgili kırgınlıklar, gücenikliklikler, bir takım özel listelere girmek ve siz listede yoksunuz şeklindeki acı sözler ona ilginç gelmeye başlamıştı. Bunlar da gerçekten ilgileniyordu. Kazan'daki toplantılarda Madyarov'la konuşmak yerine belki de şimdi Markov'la çene çalarak boş bir akşam geçirmeyi yeğlerdi. Markov insanların tüm gülünç yanlarını şaşırtıcı bir doğrulukla görüyor, insan zaaflarıyla hem kin gütmeden hem de kin güderek alay ediyordu. Markov ince bir zekaya sahipti, üstelik de birinci sınıf bir bilim adamıydı. Belki de ülkenin en yetenekli deneysel fizikçisiydi. Lyudmila Nikolayevna Maria Ivanovna dün telefon etti dediğinde şutrum paltosunu giymişti. Hemen sordu. Ne olmuş? Galiba yüz ifadesi değişmişti. Neyin var diye sordu Lyudmila Nikolayevna. Bir şeyim yok dedi şutrum ve koridordan odaya geri geldi. Aslına bakarsan tam olarak anlayamadım. Bir tatsızlık olmuş. Galiba Kovçenko telefon etmiş onlara. Maria Ivanovna her zamanki gibi senin için kaygılanıyor. Yine kendine bir zarar vermenden korkuyor.
Ne gibi diye sordu Şıtrım sabırsızlıkla, anlamadım.
Diyorum ya, ben de anlamadım. Herhalde telefonda rahat konuşamadı.
Bir kere daha tekrarlasana dedi Şıtrım ve paltosunun önünü açıp kapının yanındaki sandalyeye oturdu.
Lyudmila başını sallayarak bakıyordu kocasına. Şıtrum'a karısının gözleri kendisine sitemle ve hüzünle bakıyor gibi geldi. Onun bu tahminini doğrulayarak, ''Görüyorsun ya Vitya'' dedi Lyudmila Nikolayevna, ''sabah Çepıjin'e telefon edecek zamanın yoktu ama Maşenka ile ilgili şeyleri dinlemeye her zaman hazırsın. Hatta geri geldin, oysa geç kalmıştın.'' Şutrum oturduğu yerden alaycı bir şekilde karısına baktı.
''Evet, geç kaldım.'' dedi.
Karısına yaklaştı, elini tutup dudaklarına götürdü. Lyudmila Nikolayevna kocasının ensesini ve hafifçe saçlarını okşadı. ''Görüyorsun işte, Maşenka'nın başına gelenler ne kadar önemli ve ilginç oluyor.'' dedi sessizce Lyudmila ve acı acı gülümsedi. Sonra ekledi. Şu Balzac'ı Flaubert'den ayırt edemeyen Maşenka'nın. Şıtrum baktı. Lyudmila'nın gözleri ıslaktı, dudakları titriyor gibi geldi. Şıtrum kollarını iki yana açtı, kapıya baktı. Karısının yüz ifadesi onu şaşırtmıştı. Merdivenden inerken Lyudmila'dan ayrılırsa ve onu bir daha görmezse bu çaresiz, dokunaklı, bitkin, hem onun adına hem de kendi adına utanç dolu yüz ifadesinin hayatının son gününe dek asla aklından çıkmayacağını düşünüyordu. O dakikalarda çok önemli bir şey olduğunu biliyordu. Karısı ona Maria Ivanovna'ya duyduğu aşkın farkında olduğunu ima etmiş, o da bunu doğrulamıştı. Bir tek şey biliyordu Şıtrum.
Maşa'yı görüyordu ve mutluydu. Onu bundan sonra göremeyeceğini düşündüğünde nefesi daralıyordu. Şıtrum'un otomobili enstitüye yaklaştığı sırada Şişakov'un zisi de onunla aynı hizaya gelmişti. Ve iki otomobil hemen hemen aynı zamanda kapının önünde durdu. Şıtrum ve Şişakov koridorda aynı biraz önce zislerinin yan yana gittiği gibi yan yana yürüyorlardı. Alexey Alekseyevich Şıtrum'un koluna girip ''Demek gidiyorsunuz'' dedi. ''Galiba evet'' diye yanıtladı Şıtrum. ''Yakında sizinle tümden vedalaşacağız. Bir tür bağımsız hükümdar olacaksınız'' dedi Alexey Alekseyevich espri yaparak. Şıtrum birden ''Hiç başka birinin karısına aşık oldunuz mu?'' diye sorsam ne der acaba?'' diye düşündü. ''Viktor Pavlovich'' dedi Şişakov. ''Saat iki sularında bana uğrayabilir misiniz?'' ''İkiye doğru serbest kalacağım, memnuniyetle.'' O gün pek iyi çalışamadı. Laboratuvar salonunda Markov ceketini çıkarmış, kollarını sıvamış bir halde Şutrum'un yanına geldi ve neşe içinde şöyle dedi. ''Viktor Pavlovich, eğer izin verirseniz biraz sonra yanınıza geleceğim. İlginç bir konu var, biraz gevezelik edeceğim.''
''İkide Şişakov'un odasında olmak zorundayım.'' dedi Şutrum. ''Daha sonra gelin, benim de size söylemek istediğim bir şey var.''
''Saat 2'de Alexey Alekseyevich'e mi gidiyorsunuz?'' diye tekrar sordu Markov ve bir an düşündü. ''Sizi neden çağırdığını galiba biliyorum.''
26. ayrımın sonu. Sayfa 297.